Ayrım 4 Fedor amca ve 15. bölüm. İlginç bir mektup. Kedi Fedor amcadan kalemini rica etti. Alıp bir şeyler yazmaya başladı. Gene neler yazıyorsun Muca? Güneşi inceleyen bir entitüye mektup yazıyorum. Orada bir torpilim var. Torpil ne demek? Torpil hatır için birbirlerine karşılıklı iyilik eden kimselerin yaptığı işe denir. Fedor amca anladım dedi. Otobüste yaşlı bir hanıma yer veren çocuk gibi. Hayır, o başka çocuk. Bunun terbiyesinden ya da otobüste öğretmeni bulunduğu için yapmış olabilir. Peki entitüsüyle ne, senin ne işin var? Bana küçük bir ev güneşi yapıp göndermelerini isteyeceğim. Şaşkınlıktan dona kalan Fedor amca ya dedi. Sahi ev için güneş yapıyorlar mı? Kedi gelince görürsün. Sonra birden kalemim nerede? Kim aldı diye avaz avaz bağırmaya başladı. Kapkaçlı dolaptan Muço'yu yanıtlıyordu. Ben postacı Petkin çocuk ansiklopedisi getirdim. Büsbütün sinirlenen Muço, çabuk çabuk getir diyorum sana kalemimi dedi. Fakat kapkaççının elinden bir şeyi kurtarmak pek kolay olmazdı. Kediyi de yarım saat peşinden koşturmadan kalemi vermedi. Kaleme kavuşmanın sevinci içinde Muço yerinden geçerken birden kuyruğunun havalandığını duydu. Korkudan öyle bir sıçradı ki neredeyse tavana değecekti. Kedinin kuyruğuna yapışmış kargaya baktıkça Fedor amca gözlerinden yaş gelinceye kadar güldü. Yaramaz kargadan yakasının güç bela kurtaran kedi sonunda mektubu bitirebilmişti. Bakalım neler yazmış. Değerli bilginler, sizin oralar hala sıcak olsa gerek. Bizde kış yaklaşıyor. Sahibim Fedor amca ağaç kesmemize izin vermedi. Yaprak artıklarıyla, dal kırıklarıyla inanın kışın donacağız. Gecikmeden lütfen bize bir ev güneşi gönderin. Her zaman sizi saygıyla anan kedi Muço. Zarfa da şunları yazmıştı. Enerji entistüsünün güneş bölümünde pencere yanında oturan sayın bilgine kendisinin ceket düğmeleri kopuk olup potin bağları başka başkadır. Başkent. Bu ara ansızın ağzında bir taştan da topaç çıka geldi. İkisinin de yorgunluktan dilleri bir karış dışarı sarkmıştı. Buna karşın topaç mutluydu. Tavşan pek mutlu sayılmazdı. Topaç tavşanı yere bırakırken sevinçle gördünüz mü dedi. Tavşan yakaladım size. Kedi soğukkanlılıkla niçin diye sordu. Şaşıran topaç ne demek niçin dedi. Kedi yani demek istiyorum ki dedi. Tavşanı ne yapacaksın? Bir şey yapacak değilim. Yakaladım o kadar. Bundan sonrasında karışmam. Götürüp çocuk bahçesine mi armağan eder yoksa derisinden eldiven yaptırır. Orası sahibimizin bileceği iş. Fedor amca sahibiniz onu salı verilmesini kararlaştırdı dedi. Tavşan ormanda yaşar. Burada hayvanat bahçesi açacak halimiz yok. Topaç çok üzüldü. İçinde bir lambayı söndürmüşler gibi oldu. Tartışmaya girmekten çekiniyordu üstelik. Fedor amca tavşanı kucaklayıp bir parça havuç verdi ona. Sonra götürüp kapının önüne bırakırken koş bakalım evine dedi. Tavşan sanki kendi kendine söylemiyorlarmış gibi oturmuş çevresine bakınıyordu. Bunu gören kedi al sana dedi. Bizimkiler yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı başımıza. Hemen içeriden topaçın tüfeğini getirdi. Uzunca tavşana sokulup tüfeği kulağı dibinde boom diye patlattı. Ürken tavşan bir koştu ardından yetişebilene aşk olsun. Bütün bunları merdivende oturup seyreden topaçın gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Fedor amca yeter ağlama artık dedi. Sana bir fotoğraf makinesi alırım. Tüm av hayvanlarının resmini çeker çeşitli dergilere gönderirsin diye onu avuttu. Gerçekten de çek çıkar yol buldu. Buydu. Böylelikle topaç hem makinesiyle onları yakalayacak hem de canlarını acıtmayacaktı. Sabırsızlıkla bayramı bekleyen çocuklar gibi topaç fotoğraf makinesini bekliyordum. 16. bölüm Küçük Buzağı. Anımsayacağınız gibi çocuklar kedi Profesör Samin'den saklanıyordu. Bu o yüzden işlerin tümü Fedor amcaya yıkılmıştı. Dilberi otluğa çıkar Otlaya o çıkarıyor, çarşıya o gidiyor, çeşmeden suyu o getiriyordu. Eskiden bütün bu görevler kedinindi. Hele topacın eşe elini sürdüğü yoktu. Boynunda fotoğraf makinesi sabah olur olmaz evden çıkardı. Öğlene kadar resimlerini çekmek için tavşan peşinde koşardı. Öğleden sonra fotoğraflarını sahiplerine vermek için yine tavşan peşinde koşardı. Fedor amca ona fotoğraf makinesi aldığına 1000 kez pişman oldu. Üstelik olaysız tek günleri geçmiyordu. Bir gün sabah saat 5'te daha hepsi uykudayken hızlı hızlı kapı çalındı. Korkudan yüreği ağzına gelen Muço Profesör Samin olacak. Beni almaya geldi deyip bahçeye bakan açık pencereye sıçradı. Niyeti oradan kolayca ormana sıvışmak. Karyoladan başını uzatan Fedor amca kim o diye sordu. Benim topaç rahatsız ettim. Ama arkadaşlar size sevinçli bir haber getirdim. İneğimiz Dilber'in bir yavrusu oldu. Fedor amca ile kedi hemen ahıra koştular. Gerçekten ineğin yanında küçük bir boğaz buzağı duruyordu. Oysa dün yoktu. Şımaran Muço gördünüz mü? Bir de benim ineğime o perde yemekten başka bir işe yaramaz diyordunuz. Olup bitenden habersiz buzağı dudaklarını şapırtatarak onlara bakıyordu. Kedi içeri alalım onu. Burada üşür dedi. Topaç annesini de mi diye sordu. Fedor amca annesi kalsın dedi. İçeride yatak çarşafı masa örtüsü bırakmaz yer. Hep birlikte buzağı eve götürdüler. Işıkta onu baştan aşağı incelediler. Ayakta güçlükle durabiliyordu. Tüyleri daha ıslaktı ve erkekti. Sıra buzağa at koymaya gelmişti. Ama aralarında bir türlü anlaşamıyordu. Topat, Rex, Bobby, Karabaş gibi köpek atları sıralıyordu. Mucho babaannesiyle bindiği geminin adı üzerinde direniyordu. Aristofan diyordu, başka bir şey demiyordu. Sonunda at çekmeye razı oldular. Herkes düşündüğü adı bir kağıda yazıp Fedor amcanın şapkasını atacaktı. Sonra oradan çekecekleri ilk kağıtla adı buzağıya vereceklerdi. Fedor amca uysal sözcüğü üzerine duruyordu. Büyüyüp kocaman bir öküz olduğunda kimse ondan korkmaz diye düşünmüştü bu adı. Hem uysal olanlardan başkalarına zarar gelmezdi. Bulduğu atlar beğenilmeyince Topaç ben aklıma gelen ilk sözcüğü yazarım dedi. Öyle de yaptı. Kağıda çaydanlık yazıp şapkaya attı. Kedi düşünüp düşünüp yine denizle ilgili bir at buldu. Çatana. Ayrıca bu sözcük dana sözcüğüne pek benziyordu. At çekince köpeğin yazdığı çaydanlık çıkmasın mı? Kedi zarar yok ne yapalım adı çaydanlık olsun dedi. Fedor amca ben uysal yazmıştım dedi. Kedi hayıflanarak benimki de çatanaydı ama çıkmadı dedi. Köpek onlara uysal benim daha hoşuma gitti. İsterseniz adını çaydanlık koymaktan vazgeçelim. Ne dersiniz adı uysal olsun mu diye sordu. Onlar başlarını salladılar. Böylelikle buzağının adı uysal kaldı. Bu kez aralarında yeni bir tartışma çıktı. Buzağının kime ait olacağı konusunda anlaşamıyorlardı. Kedi inek benim olduğuna göre yavrusu da benimdir diyordu. Ötekiler karşı çıkınca bir buzdolabı düşünün. Buzdolabının sahibi ben olursam yaptığı buz da benim olmaz mı? Diye onları susturdu. Bizimkiler tartışa dursunlar. Küçük boğaz buzağı o sırada Fedor amcanın iki mendilini yiyip bitirdi. Nasıl da annesine çekmişti. 17. bölüm. Profesör Samin'le bir konuşma. Buzağı Uysal'ın dünyaya gelmesiyle ev işleri daha da arttı. Ve Fedor amca Mucho'nun yardımı olmaksızın tek başına tüm işlerin üstesinden gelemeyeceğini iyiden iyi anladı. Bu tükenmez uğraşlardan bıkmıştı artık. Annesine babasına dönse daha mı iyi ederdi yoksa. Sonunda Profesör Samin'le konuşmaya karar verdi. En temiz gömleğini, en yeni pantolonunu giydi. Bir güzel tarandı ve Profesör Samin'e gitti. Evi kolayca buldu. Zili çaldı. Elinde elektrik süpürgesiyle kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Ne istiyorsun çocuk diye sordu. Profesörle konuşmak istiyorum. Olur geç içeri ama ayaklarını güzelce sil. Fedor amca içeri girdi. Çevresine bakınmaya başladı. Her şey tertemiz ve özenle yerli yerine yerleştirilmişti. Kent evlerindeymiş gibi koltuklar, masalar, kitap dolapları ayna gibi parlıyordu. Bir süre sonra aynı kadın Fedor amcayı elinden tutup profesörün odasına götürdü. Masadan başını kaldıran profesör, "Günaydın çocuğum, bir isteğiniz mi var?" diye sordu. "Bir kediyle ilgili olarak sizinle konuşmak istiyorum." "Hangi kediyle?" "Eskiden sizin kediniz olan bir kediyle." "Ama şimdi bu kedi sizinle değil, başkasıyla kalmak istese onu almak için üsteler misiniz?" "Hayır, madem benimle kalmak istemiyor neden üsteleyeyim?" "Beğendiği bir yerde otursun. Sözünü ettiğiniz kedinin adını sorabilir miyim?" "Söyleyeyim efendim, Mucho." "İzin verirseniz yavrucuğum size bir sorum daha olacak." "Hay hay, buyurun sorun efendim." "Bu kedinin benimle kalmak istemediğini nereden biliyorsunuz?" "Bana kendisi söyledi." Ansızın havalanan profesör, "Kim söyledi anlayamadım" dedim. "Kedi Mucho söyledi." Gözlüğü bir yana, kalemi öbür yana fırlayan profesör, "Beni iyi dinleyin çocuğum" dedi. "Bu konuşan kedi şimdi nerede?" "Benim evimde." Ne diyeceğini şaşıran profesör, "Olamaz" dedi. "Bütün yaşamımda hayvan dillerini inceledim. Hatta biraz kedice konuşuyorum. Ama bugüne kadar konuşan bir kediyle karşılaşmadım. Beni onunla tanıştırabilir misiniz?" "Bu benim kedim" diye geri alamayacağınıza söz verin, tanıştırayım. "Söz veriyorum almam. İsterseniz şöyle yapalım. Siz onunla bana öğle yemeğine gelin. Konuğum olursunuz. Bugün çok hoş bir çorban var." Eve dönen Fedor amca kediyle köpeğe başından geçenleri anlattı. Sonra "Topaç sen de gel yemeğe" dedi. "Daha sonra sofrada oturmasını bile beceremiyorum. Utanırım. Elim ayağım dolanır. Biraz korktuğumu da söylemeliyim." "Neden korkuyormuşsun?" "Profesör beni evinde alıkor bırakmaz" diye. Fedor amca "Saçma" dedi. "Profesör herkesin beğendiği yerde kalabileceğini bana açık açık söyledi. Onu kediler için söylemiş. Köpekler için değil. İzin verirseniz ben evde kalayım. Şu fotoğrafları basayım." Baktılar olacak gibi değil. Fedor amcayla Mucho fazla oyalanmadan evden çıktılar. Profesöre tam zamanında gelmişlerdi. Gösterişli bir sofra onları bekliyordu. Her tabağın yanında çatal bıçak koymayı unutmamışlardı. Sepette dilim dilim taze ekmek vardı. Kaymaklı çorbanın gerçekten tadına doyum olmuyordu. Yemek boyunca profesör daha çok kediyle ilgilendi. Ona "kedice yaklaşma tırmalarım nasıl denir" gibi sorular yöneltiyordu. Mucho gülerek kendi kedi dilinde "bu sorduğunuzun karşılığı yok" dedim. "Böyle bir şey söylemek istediğinizde sırtınızı kabartıp sağ elinizi hafifçe kaldırmanız yeterli. Tırnaklarınızı göstermeyi elbette unutmazsınız." Profesör desem mi diye sordu. "Hayır demeyin. Kedice ayıp söz söylemiş olursunuz. Sonra anneniz ağzınıza biber kor. Profesör not defterini çıkarıp bunları bir bir yazdı. Kedisinin vaktiyle değerini bilmediği için kendini suçluyordu. Kedi değil altınmış ben bilememişim diyordu. Sonra onlara dönerek sizleri çok yordum dedi. Mucho'ya yaklaşarak özellikle sizi deyip ona içi kaymak dolu bir kavanoz uzattı. Fedor amcaya hayvan dilleriyle ilgili birkaç kitap armağan etti. Tekrar tekrar onları beklediğini söyledi. Kendisinin de uygun bir zamanlarda onlara uğrayabileceğini belirtti. Sonuç olarak Mucho Profesör Somin'den korkup saklanmanın anlamsızlığını çok iyi anlamıştı. 18. bölüm Postacı Peçkin'in mektubu. Fedor amcanın annesi babası üzüntüden bir deri bir kemik kalmışlardı. Oğullarının özlemine dayanamıyorlardı. Eskiden ev işleriyle uğraşmaktan, gazete okuyup televizyon seyretmekten çocuklarıyla pek ilgilenememişlerdi. Oysa şimdi o kadar boş zamanları vardı ki iki Fedor amcaya bile yeterdi. Sizin anlayacağınız sıkıntıdan patlıyordu ikisi de. Bu durmadan Fedor amcaya anlatıyorlardı birbirlerini. Şimdi burada olsaydı şöyle yapardı, böyle yapardı diye. Belki günde 10 kez Yoğurtçular Köyü'nün birinden mektup vardı diye posta kutusunu yokluyorlardı. Anne artık akıllandım diyordu. Fedor amca bulunursa ona bir dadı tutacağım. Çocuğa göz kulak olmasını, onu bir yere bırakmamasını söyleyeceğim. Bak o zaman eşlikten dışarı adımını atabilir mi? Baba haksızsın, olur mu öyle şey diye yine karşı çıktı. Herkes çocuğun, erkek çocuğu dendi mi arkadaşları da olur, sazdan evleri de. Ağaçları tavanla aralarına çıkar. Sen kız gibi dizinin dibinde otursun istiyorsun. Hoş şimdi kuzların da kızların da kimsenin dizinin dibinde oturduğu yok ya. Uyuşuk olanlardan söz etmiyorum kuşkusuz. Geçenlerde bir çocuk yuvasının önünden geçiyordum. Kar yolalara çocukları yatırmışlardı. Yatan kim çekirge gibi sıçrıyorlardı yerlerinde. Neredeyse pantolonlarından silinip tavana uçacaklardı. Çocukluğum geldi aklıma. Nasıl zıplamak istedim yerimde sorma. İstediğini yap, tavana mı fırlarsın, pantolonundan mı çıkarsın, ne dilersen yap. Yalnız bundan böyle çocuğun terbiyesine hiç karışma. Ben ilgilenirim onunla. Sonra bir kez daha söylüyorum. Ben bu evde ne köpek isterim ne kedi. Kutu içinde bir kaplumbağaya ses çıkarmam belki. Onlar hemen her gün aynı konuları tartışırken postacılardan mektup ardı arda gelmeye başlamıştı. Doğrusu bu mektuplarda sevindirici bir haber yoktu. Tüm postacılar aşağı yukarı şunları yazıyorlardı. Günaydın efendim. Ben Yoğurtçular Köyü postacısıyım. Çalışkanımdır. Köyümüzde Fedor amca adlı bir çocuğun bulunup bulmadığını soruyorsunuz. Hemen yanıt vereyim size. Köyümüzde böyle bir çocuk yoktur. Fedor diye biri var. Ama çocuk değildir. Torun tosun sahibi bir ihtiyar. Bilmem işinize yarar mı? Bizim buralar çok hoş. Üstelik topraklarımız göz alabildiğine geniş. Çalışmaya da gelebilirsiniz. Yerleşip kalmaya da. Tüm Yoğurtçular Köyü halkına size selam var. Ben de çok selam ederim. Postacı Wilkin. Ya da bir başka mektupta şöyle deniyordu. Sayın anne baba, amcanızın evden çıkıp bir daha dönmediğini yazıyorsunuz. Dönmesin ne olur. Fakat çocukla amcanın ilişkisini anlayamadık. Biz benim ihtiyarla şöyle yorumladık. Bundan çok zaman önce bir çocuk evden çıkmış, büyümüş, koskocaman amca olmuş. Hala dönmemiş. Yanılıyor muyuz yoksa ihtiyar kırımla beni meraktan kurtarırsanız çok memnun olacağız. Yalnız elinizi biraz çabuk tutun. Çünkü yakında bir dinlenme evine yerleşeceğiz. Postacı Loşkin. Bir bu tür tam 20 mektup aldılar. Artık umutlarını yitirmeye başladıkları an 22. mektupta çıka geldi. Mektubu açıp okumaya koyulan anne gözlerine inanamıyordu. İyi günler sayın anne baba. Size bu mektubu Yoğurtçular Köyü'nden postacı Peçkin yazıyor. Çocuk Fedor amcaya soruyorsunuz. Gazetelere verdiğiniz duyurularda onun özelliklerinden söz etmişsiniz. Bu çocuk bizim köyde kalıyor. Geçenlerde evine gitmiştim. Elektrik ocağının fişini çekmiş mi diye. İneği beni ağaca kadar kovaladı. Sonra beni içeri alıp çay içirdiler. Usulca askıdaki ceketinden şu düğmeyi kestim. Onu size gönderiyorum. Bakın sizin mi? Eğer düğme sizinse çocuk da sizin demektir. Anne zarftan düğmeyi alır almaz bu benim diktiğim düğme diye sevinç çığlıkları atmaya başladı. Ondan geri kalmayan baba yaşasın diye kaptığı gibi anneyi havaya fırlattı. Bu ara gözlüğü de uçurmuştu burnundan. Anneyi nasıl tutardı şimdi. Bereket versin kadıncağız divana düştü de bir yerine bir şey olmadı. Yoksa göreceği vardı babanın. Mektup bitmemişti. Heyecanlı biraz yatışan anne arkasını okudu. Çocuğunuz çok iyi. Traktörü var, ineği var. Her türden hayvan besliyor. Hele kurnaz mı kurnaz bir kedisi var. Sormayın. Onun yüzünden akıl hastanelerine düştüm. İnsanın aklını oynatan garip bir süt içirmişti bana. Çocuğunuzun bir şeyden haberi yok. Gelip götürebilirsiniz. Korkmayın, ona bir şey söylemem. Bana gelirken bir bisiklet getirirseniz mektupları onunla dağıtırım. Bir de yeni bir pantolon olsa hiç zahmet etmez. Niçin zahmet ettiniz demem. Hoşça kalın. Yoğurtçular Köyü postacısı Peçkin. Bu mektuptan sonra anne ile baba hemen yol hazırlıklarına başlamışlardı. Fedor amca ise olanlardan habersiz günlük yaşamını sürdürüyordu.
19. bölüm. Muço'ya gelen paket. Artık kış geldi sayılırdı. Sokaklar sabahları çok ince bir kar tabakasıyla örtülüyordu. Topaç bildiğiniz gibi elinde fotoğraf makinesi ormanda koşturuyordu. Fedor amca hayvanların kışlık yerlerini hazırlıyordu. Muço da sabahtan akşama kadar uysalın eğitimiyle ilgileniyordu. Sopayı suya atınca artık uysal alıp getiriyordu. Yat deyince yatıyordu. Muço ona kalk demeden yerinden kıpırdamıyordu bile. Bir süre sonra uysal toz vurmasını öğrendi. Sonuç olarak bu zaten Muço'nun istediği gibi yetişmişti. Bir gün herkes böyle kendi günlük işleriyle uğraşırken postacı Peşkin yine göründü. Burada Muço diye biri var mı? Kedi benim dedi. Size bir paket var şu paket ama özür dilerim kimlik kartınız olmadığı için veremeyeceğim. Fedor amca madem vermeyecektiniz neden getirdiniz diye sordu. Bu bizim görevimiz. Paket gelince postacılar getirir. Kimlik kartı yoksa vermezler. Kedi kızdı ver bakayım paketi diye bağırdı. Kartınızı göstereyim vereyim. Pençelerim, kuyruğum ve bıyıklarım bunlar da benim kimlik kartım. Bir diyeceğim var mı şimdi? Kedinin bağırıp çağırmaları Peçkin'in umurunda bile değdi. Kimlik kartında numara, damga olur. Üstelik yalancı kuyruk yapmaktan kolay ne var? İyisi mi ben bunu geri götüreyim diye bildiğini okuyordu. Fedor amca peki şimdi ne olacak? Ne bileyim ne olacak? Yasalarımıza göre ben her gün paketi size getirip kimlik kartı isteyeceğim. Yoksa geri götüreceğim. Bu böyle 15 gün sürecek. 2 haftanın biçimde paket tekrar geldiği yere gönderilir. Sizce bu doğru mu? Postacı orasına ben karışmam. Peki sizi çok sevebilirim ama kuralların dışına çıkamam deyip çıktı gitti. Muço öfkesinden danayı postacının üstüne saldırtmak istedi. Fedor amca ona engel oldu. Dur hemen sinirlenme dedi. Bak benim aklıma ne geldi. Bir kutu bulalım Peçkin'dekinin aynısı olsun. Üstüne arka tarafına adresleri yazalım. Tıpkı onun gibi bağlayalım. Peçkin yarın gelince onu çay içirmeye alıkoruz. Dalgınlığından yararlanıp paketleri değiştiririz. Senin paket bizde kalır. Muço ayıp olur. Boş olmasın. İçine ceviz koruz, mantar koruz. Bilginler yer dedi. Onları uzaktan dinleyen Topaç sevinle yaşasın diye haykırdı. Ve hemen Uysal'a seslendi. Buraya gel Uysal. Ver bakayım elini. Uysal ona elini uzatırken terbiyeli bir köpek gibi kuyruğunu döndürmeyi de unutmuyordu. Bizimkiler kedinin önerdiği gibi kuytuyu ağzına kadar mantar ve cevizle doldurdular. Sonra bir de mektup koyup kapattılar. Mektup çok kısaydı. Değerli bilginler, gönderdiğiniz pakete teşekkür ederiz. Sizlere yeni buluşlar ve esenlikler dileriz. Fedor amca çocuk, topaç, av ve ev köpeği. Muço kedi ve ev yöneticisi. Adresi yazdılar. Kutuyu sıkıca bağladılar. Bütün bir gece gözlerine uyku girmedi. Sabırsızlıkla Peçkin'i bekliyorlardı. Bir de başarıp başaramayacaklarını çok merak ediyorlardı. Sabahleyin kalktıklarında kedi acıkmıştı. Biraz börek kızarttı. Fedor amca semaveri kaynattı. Topaç'la Uysal da kapının önünde postacının yolunu gözlüyorlardı. Çok geçmeden koşup gelen Topaç geliyor çocuklar dedi. Gerçekten birkaç dakika sonra kapı çalındı. Karga dolaptan kim o diye seslendi. Ben postacı Peçkin paketi yine geri götürmek için geldim. Çünkü kimlik kartı bulabileceğinizi hiç sanmıyorum. Kapıyı açan kedi önemsemeyerek biz de sizden bunu rica edecektik dedi. Geri gönderin kapansın bu konu. Ayakkabı boyasının bize hiç gereği yok. Postacı şaşakalmıştı. Nasıl ayakkabı boyası? Şu bildiğiniz boya. Hani papuçlarını boyuyorlar ya. İşte ondan. Peki size bu kadar boyayı kim göndermiş olabilir? Kim olacak? Dayım. Kendisi boya fabrikasının bekçisidir. Kutuyu koklayan Topaç hayır dedi. Bu pakette ayakkabı boyası yok. Peçkin bu işe çok sevinmişti. Boya olmadığı besbelliydi dedi. Topaç durun sözümü kesmeyin. Burada sabun var dedi. Peçkin yine sinirlenmiş. Saçmalayın Allah aşkına dedi. Deli olmak işten değil. Size bir kocaman kutu sabunu kim gönderir? Hamam mı açıyorsunuz yoksa? Fedor amca şimdi durum değişti dedi. Bakın eğer kutlar sabunsa bu halamın işidir. Halam sabun fabrikasında çalışır. Sabunları kokularına göre ayırır. Bir keresinde halam apartmanın 6. katından 1. katına düşmüştü. Çok meraklanan Topaç yazık o nasıl oldu dedi. Nasıl olacak düşüncesiz kapıcı halamı gitti sanarak merdivenleri yıkamış. Biraz sonra halam çıkmış ıslak merdivenlere basınca köpürüp kayganlaşmış. Birden alt katta bulmuş kendini. Peçkin bütün bu anlatılanları dinledikten sonra ister boya olsun ister sabun olsun kimlik kartınızı görmeden paketi size veremem dedi. Beni boşuna uğraştırıyorsunuz. Ne aptalmışım ki sizi dinliyorum diyerek kafasına vurmaya başladı. Başlayınca kim o diye içeriden kapkaççının çatallı sesi işitildi. Ben postacı Peçkin paket getirdim götürmek için. Anlaşıldı mı dolap gevezesi? Kedi onu yatıştırarak sinirlenmeyin. Bay Peçkin dedi. Size biraz çay size iyi gelir. Hele böreklerine bayılacaksınız. Şimdi çıkardım fırından. Haydi ne duruyorsunuz böyle kapıda? Peçkin böreğe dayanamam deyip kedinin peşine takılır. Bizimkiler peçkenin altına bir sandalye çektiler. Kurnaz postacı sandalyeyi geri itip kutusunun üstüne oturdu. O zaman bizimkiler uzanırken ayaklanması için şekerlemeleri masanın ta öbür ucuna koydular. Fakat anlaşılan peşkini aldatmanın olanağı yoktu. Yerinde kıpırdamaksızın burnuyla göstererek şu şekerlemeleri verir misiniz? Görünce ağzımı suyu aktı diyordu. Birkaçını birden ağzına attı. İki tanesini de ceketin göğüs cebine koydu. Eve götürecekti. Ne olduysa işte bundan sonra oldu. Kapkaççı sessizce gelip peçkinin omzuna koymuştu. Cebinden şekerin çekildiğini gören postacı şekerimi aşırıyorlar diye kargayı kovalamaya başladı. Karga mutfağa, o da mutfağa. Onlar mutfaktayken Muço çabucak kutuları değiştirdi. Sonra bir şey olmamış gibi çayını yudumlamayı sürdürdü. Peçkin kanter içinde kalmıştı. Kalmıştı ama şekerlemelerini geri almıştı. Gelip yerine oturdu ve tıka basa bir güzel karnını doyurdu. Daha bir şeyler verirler umuduyla oturdu da oturdu. Bunun üzerine topaç yapmacık bir gülümseyle kapanmadan postaneye yetişseniz iyi olmaz mı Bay Peçkin dedi. Kapansın, benim anahtarım var. Bu kez Muço elektrik ocağını söndürmemiş olabilirsiniz. Gidip baksanız dedi. Üzülmeyin, ben de elektrik ocağı yok diye karşılık verdi Peçkin. Topaç Fedor amcaya yaklaşıp kulağına usulca anlaşılan güzellikle gitmeyecek, hafifçe ısırsam mı diye fısıldadı. Kulakları çok kuvvetli olan Peçkin topacın söylediklerini duymuştu. Gücenik, ben sizin için canımı vereyim siz beni ısırın dedi. Size bir daha paket getirirsem bana da Peçkin demesinler, yarın onu geri göndereceğim diyerek kalktı gitti. Bizimkilerin istediği zaten buydu. Peçkin'in ardından kapıyı kapatıp paketin başına üşüştüler. 20. bölüm. Ev güneşi, kutu yansıtlar, en üstte bir mektup duruyordu. İlkin onu okudular. Sayın kedi, seni anımsadıkça bizi koyup gitmene daha çok üzülüyoruz. Kedi mektubun burasını, beni peki bırakıp gitmiş olalım. Yönetici kovmamış olsun dedi. Yeni yaşamından memnun olman bizim bu üzüntümüzü azaltıyor. Mektubunda sahibinden yakınıyorsun. Yakacak konusunda o haklı. Güzelim, doğayı oduna dönüştürürsek gelecek kuşaklar bize ne der? Sana küçük bir ev güneşi gönderiyoruz. Nasıl kullanıldığını bizdeyken görmüştüm. Bir de ısı ayarlayıcısı koyduk yanına. Unuttuğum bir şey çıkarsa bize bildir. Sonra ayrıntı olarak yazarız. Hoşça kal. Enerji Entistüsü'nün güneş bölümünden pencere yanında oturan ceket düğmeleri koput Bilgin. Mektubun okunması bitince Muço, şimdi beni dinleyin ve hiç kimse işime karışmasın dedi. Kutudan boru gibi kıvrılmış bir karton çıkardı. Bu kartonun üstüne ince bakır tellerle güneş şekli çizilmişti. İş bu kartonu tavana yapıştırmaya kalıyordu. Sonra bir prizle elektrik bağlantısı sağlanacaktı. Kartonu daha kolay yapıştırmak için el birliğiyle dolabı biraz geriye çektiler. Bu kapkaççının hiç hoşuna gitmedi. Gagasına ne geçtiyse söylene söylene üstlerini fırlatmaya başladı. Hırsını alamayınca alçalıp özellikle kediyi birkaç kez ısırdı. O kadar işe dalmışlardı ki onu aldırış eden bile yoktu. Kedi önce kartonu ıslatıp güzelce tavana yapıştırdı. O iş bitince telleri elektriğe bağladı. Bayağı elektrikten anlıyordu Muço. Akıllı teller açıkta kalmasın diye onları kollu siyah bir kutudan geçirdi. Kolu hafifçe çevirince inanılmayacak bir şey oldu. Güneşin önce kenarları sonra tümü parlamaya başladı. O da birden ısınıp aydınlandı. Evdekiler de bir şenlik sormayın. Kapkaççı bile zıplıyordu yerinde. Ama o sevinçten değildi, sıcaktan fazla bunaldığı için dolabın üstünde çepiniyordu. Baktılar olacak gibi değil, dolabı eski yerine aldılar. Fedor amca onlara, sizi bilmem ama ben biraz yanmak istiyorum dedi. Battaniyesini yere serip üstüne uzandı. Sırtını güneşe verdi. Külotundan başka nesi varsa hepsini çıkarmıştı. Az sonra kedi de gelip yattı biraz öteye. Evde her şey ansızın canlanmıştı sanki. Çiçekler yapraklarını doğrultup güneşe yöneldiler. Bir yerlerden kelebek çıkageldi. Uysal kendini kırda sanarak öte beriye koşuyordu. Süsmek için bir kelebeğe kovalıyordu. Dışarıda ıslak, soğuk, kötü bir hava vardı. Bizimkilerin evine sokaktan bakan oyuncak sanırdı onu. Epeydir bir arı kuşu kendisine de alsınlar diye pencereyi vurup duruyordu. Arı kuşuna pek yüz veren olmadı. Öyle ya canım, daha kara kış bastırmadı ki. Elbette tipi de kardı. Küçük bir kuşu barınaksız bırakmazlar. Evlerinde bir yer gösterirlerdi ona. Artık bizimkilerin yaşantılarına diyecek kalmamıştı. Dışarıdakiler soğuktan titrerken onlar güneşlerini yakıp akşama kadar ısınıyorlardı. Postacı Peşkin'in her şeyin nedenini öğrenmeye pek meraklıydı. Bir gün kendi kendine, herkesin bacasından duman çıkıyor, Fedor amcanınkinden çıkmıyor. Bu işte kesinlikle bir kurt yeniyor olmalı. Gidip bir bakayım diye söylendi. Fedor amcalara yollandı. Kapıyı çalıp günaydın, size Çağdaş Postacı dergisini getirdim dedi. Bir yandan da gözleriyle çevreyi tarıyordu. Soba yanmadığı halde evin sıcak olmasına şaştı. Tam odanın ortasında durduğu için güneşi göremiyordu. Başı ısınmaya başlamıştı. Biz Çağdaş Postacı dergisine abone değiliz. Hem o dergi büyükler için dedi Fedor amca. Peçkin, ya öyle mi, ben yanılmışım diye konuyu kapatmak istedi. Sonra sezdirmeden öteye beriye bakanarak bir elektrik ocağı ya da şömine aradı. Gözleriyle Güneş onu ısıttıkça her yanından ter boşanıyordu. Fakat inatçı Peçkin yerinden kıpırdamıyordu. Bu işin sırrını çözmeye kesinlikle kararlıydı. Belli belirsiz demek ki Çağdaş Postacı dergisine abone değilsiniz. Bakın bunu özledim. İyi bir dergi herkese gerekli. Dünyada olup bitenlerin tümünü onda bulabilirsiniz diye bir şeyler söyledi. Fedor amca bu dergide masallar, hayvan öyküleri de yayımlanır mı diye sordu. Bu ara Muço kolu çevirip güneşi daha fazla ısıtmıştı. Sıcaktan bundan Peçkin şapkasını çıkardı. Sertsiz başını güneş yaktıkça Peçkin'in halini görmeliniz. Hayvan öyküsü mü? Hayır, yok öyle bir şey diye yanıtladı. Genellikle bu dergide posta nasıl dağıtılmalı onu yazar. Bir de otomatik pul yapıştırma makinelerinin pulları nasıl yapıştırdıklarını anlatır. Başına yedin iyiye güneş geçen Peçkin artık saçmalıyordu. Hayır, yanlış söyledim dedi. Yapıştırma makineleri postayı dağıtır ve hayvan gibi pulları yapıştırırlar. Topaç alayla hangi hayvan pul yapıştırıyor? At mı yoksa dedi. Peçkin atın burada ne işi var diye Topaç'a ters ters baktı. At diye bir şey söyledim mi? Ben pul yapıştırma makinelerinde tilkilerin çalıştığını ve bu tilkilerin atların posta dağıtmaları ile ilgili öyküler yazdıklarını söylüyorum. Sonra Peçkin susup aklını toparlamaya çalıştı. Bir dereceniz var mı? Ateşim çıktı galiba. Kendimi iyi bulmuyorum dedi. Kedi koşup dereceyi getirdi. Postacıyı güneşin altında bir sandalyeye oturttu. Peçkin birkaç kez dereceye düşmesi için vurunca kapkaççı kim o diye sordu. Ben postacı Peçkin, çocuk ansiklopedisi getirdim. Kedi Peçkin'e şaşırdın mı sen? Ne çocuk ansiklopedisi dedi. Peçkin ah sahi dedi. Abonesi olmadığınız için Çağdaş Postacı dergisini getirdim. Çünkü sizin kimlik kartınız yok diye ekledi. Peçkin semaver kaynamaya başlamıştı. Buharlaşacaktı neredeyse. Pencereyi dereceyi çıkarıp 36 dedi. Normal dedi. Kedi telaşla 42 derece ateşe siz normal mi diyorsunuz dedi. Korkuya kapılan Peçkin 36 dememiş miydiniz? Toplayın bakalım kaç edecek tümü. Postacı hesap edince 42 çıktı. Anneciğim ölüyorum diye inlemeye başladı. Çok geç kalmadan hastaneye koşayım bari. Kaç kez size geldiysem sonunda hastanelere düştüm. Nedense postacıları sevmiyorsunuz diyerek evden çıktım. Gerçekte onlar postacıları severlerdi. Peçkin saf görünüşüne bakmadan her şeye burnunu sokardı. İşte bu nedenle bizimkiler ondan pek hoşlanmamışlardı. 21. bölüm. Fedor amca hastalanıyor. Fedor amca iyice yanmak için evde yalnız kilotta dolaşıyordu. Denizden gelmiş gibi simsiyah kesilmişti. Dışarı çıkması gerektiğinde önce fanilasının gömleğini, pantolonunu, sonra kazanı, şapkasını ve paltosunu giymek zorundaydı. Yün çoraplarını, yün eldivenlerini, çizmelerini, boyun atkısıyla şapkasını da sayarsak kışın giyinmenin ne demek olduğunu anlaşılır. Kediyle köpeğin böyle bir derdi yoktu. Ne yıkanırken, uyurken bile pantolonlarını çıkartmazlardı onlar. Yine böyle bir karlı soğuk bir gündü. Fedor amca üstüne bir şey almadan dışarı çıkıp kuşlara yem attı ve çabucak içeri girdi. Çok geçmeden üşüyüp titremeye başladı. Ateşi de yükselmişti. Canı hiçbir şey istemiyordu. İştahı tamam hemen kapanmıştı. Yorganı başına çekip ben galiba hastalandım dedi. Telaşlanan kedi ona çay içirdi. Zorla biraz da reçel yedirdi. Köpek bakkala koşup bal aldı. Ama iyi olacağı yerde Fedor amca daha fenalaşıyordu. Önündeki oyuncaklara, kitaplara dönüp bakmıyordu bile. Topaç mutfakta bir köşeye oturmuş sessizce ağlıyordu. Fedor amca için bir şey yapmadığını üzülüyordu. Keşke ben hastalansaydım diyordu. Kedinin eli ayağına dolanmıştı. Bütün kabahat bende. Neden onu öyle bir kilotta sokağa bıraktım? Geçirtmez olaydım şu güneşi diye dövünüyordu. Onlardan habersiz uysal hastanın elini yalarken sanki kalk Fedor amca ne yatıyorsun demek istiyordu. Oysa Fedor amcanın kolunu kaldıracak hali yoktu. Ama gel bunu küçük uysala anlat. Kedi böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız diye söyleniyor. Hemen kente gidip koşup bir doktor bakayım. Fedor amcayı kurtarmalıyız dedi. Topaç ne kenti, dışarıda tipiden göz gözü görmüyor. Bir de sen kaybolma diye ona engel olmak istedi. Fedor amcayı böyle acı çekerken göreceğime öleyim daha iyi. Öyleyse sen onun başında otur. Ben bir koşu gidip geleyim. Bilirsin biz köpekler kedilerden daha iyi koşarız dedi. Kedi orası öyle ama kentte tanıdığım iyi bir doktor var. Onu nasıl bulacaksın dedi. Topaç'la konuşurken Muço'nun elleri boş durmuyor. Çabucak kaynattığı sütü bir şişeye boşalttı. Onu da bir havluya sardı. Bu ara kapı çalındı. Kapkaççı dolaptan kim o diye seslendi. Dışarıdan birileri açın yabancı yok diye karşılık verdiler. Kedi bu havada herkes evinde oturur televizyon seyreder. Yabancılar ne kadar çalsalar bile kimse onlara kapıyı açmaz dedi. Fedor amca karyoladan başını uzatarak aç kapıyı diye kediye rica etti. Bunlar benim annemle babam. Gerçekten eşittekiler Fedor amcanın annesiyle babasıydı. Yanlarında postacı Peçkin ne vardı? Görüyor musunuz çocuğunuzu ne hale sokmuşlar? Bunları toplayıp laboratuvara göndermeli. Deney hayvanı olmaktan başka bir işe yaramazlar. Tepesi atan Topaç Peçkin'in üstüne atılıp dişlerini bacaklarına geçirdi. Neye uğradığını anlayamayan Peçkin birden kendini sokakta buldu. Öte yandan hemen kollarını sıvayan anne biraz sıcak su bir de termos bulun bana dedi. Termos için Topaç da evin altını üstüne getiren Muço termos yerine beni kullanın diye ileri atıldı. Çok sıcak olurum ben. Anne Muço'yu ısıtmak için anne Mucho'yu alıp bir beze sardı. Sonra Fedor amcanın koynuna koydu. Kedi ısıtmak için kollarıyla ona sarıldı. Şimdi getirin ilaçlarınızın tümünü göreyim. Topaç ilaç kutusunu koşup getirdi. Annesi oğlunu sütle birkaç hap içirdi. İlaçlar etkisini gösterdi. Fedor amca derin bir uykuya daldı. Anne yavaş bir sesle pensilin iğnesini yapmak gerekir. Pensilin var mı diye sordu. Kedi yok efendim derken çok utanmıştı. Peki köyde eczane var mı? Eczane de yok efendim. Baba zarar yok. Ben 5 dakikada kente gider getiririm diyerek kapıya koştu. Topaçla birlikte traktörü çalıştırmaya gitti. Obur onları görünce çok sevindi. Traktör şarkıları mırıldanmaya başladı. Üçü birden vakit kaybetmeden kentin yolunu tuttular. Mucho ile anne Fedor amcanın başından bir dakika bile ayrılmıyorlardı. Anne ıslak havlu nerede diyecek olsa Mucho koşup getiriyordu. Bir kedinin bu kadar akıllı olacağı annenin aklının ucundan bile geçemezdi. O kedileri yalnızca tencereden et aşıran ve çatılarda bağırışan hayvanlar olarak bilirdi. Oysa Mucho'nun bu hasta bakıcıdan geri kalır bir yanı yoktu. Kedi demek için 1000 tanık isterdi. Biraz sonra Mucho anne için taze çay demledi. Yanına sıcak börekleri koydu. Çok yoruldunuz, bir parça dinlenin diye sundu. Anne utanarak bütün kabahat benim. Anlamadan dinlemeden sizi evden kovdum. Bağışlayın beni dedi. Bizde kalsaymışsınız Fedor amcaya bir yerlere gitmezmiş. Sonra bakıyorum eşimin de sizden öğreneceği çok şey var. Böyle gece yarısına kadar konuştular. Fedor amcanın da bir ara ateşi düştü. Zaten baba da ilaçları alıp traktörle dönmüştü kent.